Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salat selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Haziran 1399, Hicri Kameri 23 Rebiül Evvel 1442 ve miladi takvimle 9 Kasım 2020 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Muhammed Bahtiyari ve arkadaşım Mehtap Hamene ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Batı'da ifade özgürlüğü bahanesiyle İslam karşıtlığı ve Batı Asya gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi uluslararası işlerden sorumlu danışmanı İran'ın Afganistan'ın yanında olduğunu söyledi. Bolivya Cumhurbaşkanı yemin törenine katılan Zarif Trump gitti, biz ve komşular kaldık dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Amerika'nın kimseye şart koşacak konumda olmadığını söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sonuçsuz müzakereleri eleştirdi. Ve Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa etti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi uluslararası işlerden sorumlu danışmanı, İran ve Afganistan arasında var olan birçok kültürel, tarihi ve uygarlık ortaklıkları işaretle İran'ın Afganistan halkı ve hükümetinin yanında olduğunu belirtti. Ali Ekber Velayeti dün Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu UNAMA Heyet Başkanı Deborah Lyons ile görüşmede Birleşmiş Milletler her zaman Afganistan'da barışın sağlanmasına çalıştığına işaretle uluslararası desteklerin alınması için Birleşmiş Milletler'le beraber yürümek gerektiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'ın önemli komşusu olarak bu ülkede barışın sağlanması zaruretine vurgu yapan velayeti bu bağlamda gereken destekler için girişimde bulunduğunu ifade etti. İslam İnkılabı rehberinin danışmanı Büyük Afganistan halkının kendi ülkelerinin kaderini en iyi şekilde belirleyeceğine işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Afganistanlı taraflar arasında müzakerelerin yapılması, barış ve istikrarın sağlanmasına destek verdiğini ve vereceğini belirtti. Afganistan'da yaşanan sorunların büyük bölümünün yabancıların varlığından kaynaklandığına işaret eden velayeti, Birleşmiş Milletler temsilcisinin varlığı ve bölge ülkelerinin işbirliği sayesinde Afganistan halkına barışın armağan edilebileceğini umut etti. Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu UNAMA Heyet Başkanı Deborah Lyons da İran'ın Afganistan'ın kilit komşularından olarak bölgede çok önemli bir konuma sahip olduğunu, Birleşmiş Milletler'in Afganistan'da taraflar arasında barış sürecine destek ve yardımlarına büyük umut bağladıklarını ifade etti.
İran Enerji Bakanı, Afganistan ile ekonomik ilişkilerinin gelişmesini, bölgede kalıcı gelişme ve güvenliğe ulaşmak için en önemli elzemlerden olduğunu belirtti. Rıza Erdakanyan, Pazar günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Afganistan Özel Temsilcisi ve Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu UNAMA Heyet Başkanı Deborah Lyons ile Tahran'da bir araya gelerek, Birleşmiş Milletler Alt Uzmanlık Kurumlarına yardım ve işbirliği imkanları ile İran'ın uzmanlık kapasitelerine değindi. İran Enerji Bakanı, Afganistan ve İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Ortak İşbirlikleri Komisyonu Başkanı olarak ayrıca iki ülkenin enerji, gümrük, ekonomi ve komisyon ile ilgili diğer alanlardaki ikili işbirliklerin gelişmesine vurgu yaptı. UNAMA Başkanı da ülkenin ekonomik işbirliği alanındaki en önemli başlıklara işaretle Birleşmiş Milletler'in Tahran ile işbirlikleri yollarını kolaylaştırmaya hazır olduğunu vurguladı. Yapılan görüşmede son olarak İran Enerji Bakanlığı'nın UNAMA ile işbirliği sürecinin hızlanması ve daha uygun yönlendirilmesi için İran Enerji Bakanlığı'nın Uluslararası İşler Merkezi'nce gerekli koordinasyonların devam etmesine karar verildi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bolivya yeni Cumhurbaşkanı Luis Arce'nin yemin törenine katıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Muhammed Cevat Zarif, Pazar günü Bolivya yeni Cumhurbaşkanı'nın yemin töreninde Luis Arce'yi kutladı. Cumartesi gece saatlerinde Bolivya'nın başkenti La Paz'a giden Zarif, daha önce Cumhurbaşkanı Arce ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve işbirliğinin güçlenerek gelişmesine vurgu yaptı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Bolivya devleti ve halkı yanında olduğunu söyledi. Bolivya Cumhurbaşkanı Arce de Zarif'e La Paz'da yemin törenine katılmasından dolayı teşekkür ederek Bolivya'nın İran ile işbirliği düzeyini yükseltmek istediğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Bolivya Cumhurbaşkanı'nın yemin töreni kulisinde Şili Dışişleri Bakanı Andres Ayaman Zavala ile ikili ilişkiler ve önemli konular hakkında görüş tatisinde bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı dün Twitter'den paylaştığı mesajda İran'ın ortak çıkarlar doğrultusunda bölge ülkeleriyle işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. Muhammed Cevat Zarif söz konusu mesajda İran'ın herkesi diyaloğa çağırdığını işaretle Arapça olarak diyalog ihtilaflar ve gerginliklere son vermenin tek yoludur yazdı. Dışişleri Bakanı Donald Trump'ın Amerika seçimlerindeki yenilgisine işaretle Trump gitti biz ve komşular kaldık yazdı. Zarif mesajının devamında yabancılara dayanmanın güvenlik getirmediğini üstelik umutları heba ettiğinde sözlerine ekledi. Amerika Başkanı Donald Trump 4 yıllık Beyaz Saray'daki görevi boyunca Siyonist rejim ve bazı Arap müttefikleri ile İran'a karşı bir koalisyon kurmaya çalışsa da başarısız kalmıştır. İran İslam Cumhuriyeti her zaman diyalog, milli egemenliğe saygı, bölgede iyi komşuluk ilkelerine vurgu yaparak komşularla her zaman mantıklı, dengeli ve uygun ilişkilere sahip olmaya ilgi duyduğunu açıklamıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlık Ofis Başkanı Amerika'da başkanlık seçim sonuçlarına işaretle Beyaz Saray yeni dümencilerinin uluslararası yeni düzene katılmaları zaruretine vurgu yaptı. Mahmut Vaizi dün Twitter özel sayfasında paylaştığı mesajda Donald Trump'ın yenilmesi ve Amerika halkı ve birçok ülkenin bu olayı olumlu karşılaması, tek yanlılık, aşırıcılık, gerginlik oluşturma, taahhütleri ayakları altına almak ve halkların haklarına tecavüz etme döneminin sona erdiği anlamındadır yazdı. Vaizi Trump hükümetinin 4 yıllık zararlı dış siyasetinin Beyaz Saray'da dümene geçen yeni takıma bu fırsatı, yolu değiştirmek ve Amerika'nın yanlış siyasetlerini düzeltmek için kullanmaları ve uluslararası yeni düzenin şartlarına katılmak için ibret verici ders olabileceğini yazdı. Amerika'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Trump'ın seçiciler meclisinde 214 oyuna karşı Demokrat aday Joe Biden 290 oyla ülkenin 46. başkanı olarak seçildi. Kamala Harris ise Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alacaktır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Amerika Dışişleri Bakanı'nın çirkin ve terbiyesiz mesajına verdiği cevapta İran'ın şerefli milleti başı dik dururken yakında Mike Pompeo tarihin çöplüğüne atılacaktır dedi. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo pazar günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajında İran'a karşı iddialarını tekrarlarken İslam Cumhuriyeti'ndeki seçimlerin düzenlenmesini eleştirdi. Said Hatipzade bu bağlamda yaptığı mesajda şöyle yazdı. 2,5 yıl ardı ardına utanç verici yenilgilerin ardından Pompeo'nun Faggy Bottom'ı terk etmekten öfkeli olması tamamen anlaşılabilir. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca maksimum baskının temelini atan ve yasaları çiğneyen şarlatan gibi yenilgiye uğradığını da yazdı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Amerika'nın Belcam Anlaşması'nı ihlal eden taraf olduğunu işaretle Amerika'nın kimseye şart koşacak konumda olmadığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hatipzade dün El Alem haber kanalına verdiği demeçte Amerika'nın Belcam Nükleer Anlaşması ve Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı bildirisini ihlal eden ve İran halkına milyarlarca dolar zarar veren Belcam'da katılımcı bir ülke olarak Uluslararası Belcam Anlaşması'ndan çekilen taraf olduğunu söyledi. Hatipzade, Amerika'da günün birinde Belcam'a dönmek isteyen bir hükümet olursa, sorumluluklarının ihlalinden sorumlu tutulacak bir masanın olacağını belirtti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca Amerika'nın yaptığı hataları kabul etmesi ve İran'a karşı ekonomik savaşı durdurması gerektiğini işaretle, gittiği yoldan geri dönmesi ve sorumluluklarını yerine getirerek verdiği zararları telafi etmesi gerektiğini de vurguladı.
Amerika Başkanı Donald Trump Twitter sayfasında ülkenin seçim sürecindeki sorunlar tarihçesini paylaştı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Trump birkaç mesajda ülkede seçim sonuçları tarihçesini işaretle son başkanlık seçimlerinde hile karıştığına değindi. Trump, Yüksek Mahkeme'nin Pensilvanya eyaletinde postayla kullanılan oyların kabul tarihini uzatmasına tepki göstererek, Yüksek Mahkeme Başkanı Samuel Altev'in konuya müdahale etmesi gerektiğini, zira söz konusu oyların büyük bir bölümünü oluşturduğunu ifade etti. Trump, sistematik sorunlar hakkında konuşulduğunda söz konusu oyların nasıl kabul edildiğini, zira bu sistemde bir sorunun varlığı onaylanırsa bunun tüm seçimi ciddi şekilde etkileyeceğini belirterek, beni endişelendiren ise Philadelphia ve Detroit gibi kentlerde posta ile kullanılan en az 100 milyon oyla birlikte bir sürü seçim sorunlarımız var dedi. Bu arada daha önceleri Trump'ın seçimlere hile karıştığına dair tutumuna destek vermiş olan Amerika Senatosu Yargı Komitesi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Senatör Lindsey Graham ise seçim koordinatörlerin seçim sırasında hukuk dışı davranışları ve ihlali konusunda araştırma yapılacağını duyurdu. Graham ayrıca Adalet Bakanlığı'ndan seçimlerle ilgili iddialar ve suçlamalar hakkında araştırma yapmasını istedi. Diğer yandan Fox News kanalı sunucusu Chris Wallace, Amerika Başkanı'nın seçim sonuçlarına şikayetini eleştirerek Trump'ın girişiminin açıklanamaz olduğunu belirtti.
Minnesota eyaletinde Minneapolis kentinde polis seçim sonuçlarını protesto edenleri bastırarak en az 600 kişiyi tutukladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı, gaz gibi isyanları bastırma araçlarını kullandı. Göstericiler oylarının sayılmamasına itiraz ettiler. 3 Kasım başkanlık seçimleri ardından ülkenin bazı kentleri Trump yandaşları ve muhalifleri arasında çatışma sahnesine dönüştü. Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın olduğunu açıklaması ardından Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde düzenlenen basın toplantısında Trump'ın bu aşamada seçimleri kaybettiğini kabul etmediğini ve seçimlerin sonucu varmasından çok uzak olduğunu belirtti. Giuliani 600 bin oyun belirsiz olduğuna kadar Trump'ın yenilgiyi kabul etmeyeceğini söyledi.
Tahran Radyosu'ndan sabah haberlerimiz bölgenin sıcak gelişmeleriyle devam ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı stratejik Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtuluşunu duyurarak Karabağ münakaşasının çözümü için süren 30 yıllık çalışmaların faydasız olduğunu belirtti. Muhabirimizin bildirdiğine göre İlham Aliyev televizyon kanallarına yaptığı açıklamada Şuşa kentinin işgalden kurtuluşunun Ermenistan ile meydan savaşının sonucu olduğunu söyledi. Aliyev, Karabağ münakaşasına karışan ülkeler ve Minsk grubunu eleştirerek çözüm yolunun savaş seçeneğinde kapsadığını ifade etti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayrıca hükümetinin orduyu güçlendirme çalışmalarının çok faydalı olduğuna değinerek Ermenistan'ın teslim olmayı kabul etmediği sürece tüm bölgenin işgalden kurtulmasına kadar savaşın devam edeceğini sözlerine ekledi.
TL rekor düzeyde değer kaybederken Murat Uysal'ın görevden alındığı Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal'ın getirilmesinin ardından Albayrak siyaseti de bıraktı mesajıyla bakanlıktan istifa etti. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabından sağlık sorunları nedeniyle bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Albayrak istifa mesajında at izi it izine karıştı. Cenab-ı Allah sonumuzu hayreylesin ifadesini kullandı. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa etmesinden sonra gözler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Temel hukuk kuralları uyarınca istifa herhangi bir onaya ihtiyaç göstermeyen tek taraflı bir irade beyanı niteliğinde olmasına karşın Erdoğan'ın istifayı kabul edip etmeyeceği yolunda spekülasyonlar dile getirilmeye başlandı.
Sahte kimlikle yakalanan FETÖ firarisi Kamil Yavuz M. soruşturmasının yürütüldüğü İstanbul'a götürüldü. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M. hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürüldü. Kamil Yavuz M.'nin örgütün Türkiye mütevelli heyetindeki Himmet Ağına önemli isimlerden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve baylok kullanıcısı olduğu tespit edilmiştir.
Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerine yönelik Adana merkezli operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Adana ve Muğla'da operasyon gerçekleştirildi.
Türkiye'de son 24 saatte 2516 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye'de son 24 saatte güncel verilere göre 141.944 COVID-19 testi yapıldı, 2516 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 84 kişi hayatını kaybetti, 2018 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338.239'a yükseldi.
Lübnan eski Dışişleri Bakanı Hizbullah ile işbirliğini Amerika tarafından kendisine uygulanan yaptırımın sebebi olduğunu belirtti. Amerika Hazine Bakanlığı Cumartesi günü Lübnan Maruni Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil'i yaptırım listesine almıştı.
Ve El Meyadin Haber kanalı IŞİD teröristlerin Bağdat'ın batısında El Rıdvaniye bölgesinde Irak ordusuna ait gözetim kulesine saldırdığını duyurdu. Saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Ayetullah Hamenei'nin Trump'ın seçimlerde yenilgisine tepkisiyle ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum ve onların bizzat kendi seçimleri hakkında söyledikleri sadece bir oyundur. İslam İnkılabı Rehberi Eserlerini Koruma ve Yayma Bürosu haber alma sitesi, Amerika başkanlık seçimlerinde Trump'ın yenilmesi ve Joe Biden'in zaferine tepki olarak Twitter üzerinden paylaştığı mesajda bu gerçeği işaretle şöyle yazdı. Amerika'da seçimler, liberal demokrasinin çirkin yüzünün bir örneğidir. Sonucu bir yana bir şey çok açıkça görülüyor ve o da Birleşik Devletler'in siyasi, medeni ve ahlaki açılarda kesin çöküşüdür. CNN, Fox News, CBS, Associated Press ve New York Times gibi Amerika medyası cumartesi akşam 7 Kasım tarihinde Demokrat aday Biden'in seçiciler meclisinde 290 oy kazanmayı başardığını duyurarak kendisinin Amerika başkanlık seçimlerini kazanan taraf olduğunu ilan ettiler. Seçim sonuçları bir yana, gerçek olan ise Amerika siyasetinin sömürgecilik ve emperyalist zatıdır. Bu siyaset, iktidar eksenindeki zahiri değişiklikler ve Amerika'nın siyasi kaderine sulta kuran iki akım arasında iktidarın el değiştirmesiyle değişmeyecektir. Eski ve günümüz gerçekleri Amerika siyasetinde değişiklik olarak gösterilen olayın, Amerikalı siyaset adamlarının yöntem ve stratejilerindeki zahiri farktan başka bir şey olmadığını gösteriyor. Bu yüzden bu gibi değişiklikler ve gelip gitmeler bizzat genelde Amerika'nın emperyalist ve sultacı mahiyetinin sonucu olan dünya sorunlarının çözümünde önemli bir etkisi olmamış ve olmayacaktır. Adaletsizlik, ayrım, savaş dayatma ve aşırı maddiyatçılık Amerika siyasetinin değişmez özellikleridir. Tabii bu listeye Amerika demokrasi iddiasının boş ve temelsiz olduğunda eklemek gerekiyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin geçtiğimiz hafta Salı günü değerli İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın mübarek kutlu veladetleri nedeniyle televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanan konuşmasında Amerika seçimlerinde yaşanan tantanalar, anormal davranışlar ve fiyaskolara işaretle tüm bunların liberal demokrasinin çirkin yüzünün örneklerinden olduğunu işaretle, Amerika'da kimin iş başına geleceği bir yana, mevcut durumun Amerika'da yoğun bir şekilde ahlaki, siyasi ve medeni çöküşün yaşandığının belirtisi olduğunu, bu konuya Amerika'da düşünce sahiplerinin de itiraf ettiğini belirtti. Ayetullah Hamenei böyle bir siyasi düzenin akıbetinin mahvolmak ve yok olmak olduğuna işaretle, tabii eğer bazıları iş başına gelirse bu yok olma daha erken yaşanacaktır ve eğer diğer bazıları iktidara gelirse bir nebze gecikebilir. Fakat kesin olan kader ise yok olmaktır vurgusunda bulundu. Amerikalı yetkililer kendi gayrimeşru çıkarlarını korumak için hiçbir girişimden çekinmediklerini defalarca göstermişler. Bu uğurda atom bombası gibi insanlık karşıtı cinayet işlemekten bile çekinmemişlerdir. Amerikalılar son 41 yıl içinde tehdit, yaptırım, dayatma savaşında katil Saddam rejimini desteklemek ve kendisine kimyasal silahlar vermek, ardından fitnecilere destek sağlayarak yumuşak savaş çerçevesinde hükümeti devirmeye çalışmak, terörizme destek vermek ve hatta tehlikeli korona salgını döneminde İran'a ilaç ve tıbbi teçhizatın ulaşmasında engeller oluşturmak gibi birçok sabotajla İran halkına darbe vurmaya çalıştılar. İslam İnkılabı rehberi paylaştığı tweet mesajında, aslında Amerika mahiyetinin geçmişten bugüne kadar hiç değişmediği ve hali hazırda aynı davranış ve çirkin özelliklerinin Birleşik Devletler'in yeni liberal demokrasinin çirkin yüzünde gördüğünün gerçeğini hatırlatıyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Karabağ münakaşasında tekfirci teröristlerin varlık sorunu konusu etrafında. Dağlı Karabağ münakaşasına karışan tekfirciler giderek bölge ülkeleri için büyük bir sorun haline geliyor. Birçok Azeri yetkili ve başta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ münakaşasında tek bir yabancı askeri gücün varlığını bile reddederken Ermenistan ve Rusya devlet yetkilileri bu bağlamdaki endişelerini belirtiyorlar. Örneğin bu konuda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova basınından Komersant gazetesine verdiği demeçte bu konuya değinerek Batı Asya'dan Karabağ münakaşasına en az 2000 terörist ve silahlı gücünün karıştığını belirtti. Bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bayan Maria Zaharova muhabirlere yaptığı açıklamada Batı Asya'dan teröristlerin Karabağ'a taşınmasının onların Güney Kafkasya'da bazı bölgeleri ele geçirmelerine sebep olacağı konusunda uyarıda bulundu. Hiç şüphesiz terörist tekfirci akımların Suriye'den Güney Kafkasya bölgesine taşınma meselesi bölgenin bağımsız ülkelerine de olumsuz etkileri olacaktır. Aynı zamanda söz konusu teröristler Orta Asya ve Güney Kafkasya'daki tüm ülkelerin sınır güvenliklerini tehlikeye sokacaklardır. Suriye'den tekfirci teröristlerin Orta Asya ve Güney Kafkasya bölgesine taşınma meselesi yeni bir konu değildir. Bundan önce de Amerika hükümeti bu konuda ciddi çabalarda bulundu ve Afganistan'ın Orta Asya sınırlarından bazı silahlı teröristlerin o bölge ülkelerine taşımasını çalıştığını belirtti. Aslında tekfirci teröristlerin Suriye'de Güney Kafkasya bölgesine taşınması, Amerika'nın Rusya ve İran sınırları çevresindeki yayılmacı siyasetleriyle uyum içindedir. Siyonist rejim İsrail'de bu gelişmelerden faydalanabilir. Son 10 yılların tecrübesi, güvensizliklerin yaşandığı ortamda Amerika ve Siyonist rejimin kendi çıkarlarını gerçekleştirebilme imkanı bulduklarını ispat ediyor. Bu bağlamda Supan Muhakkak şöyle yazıyor. Eğer Türkiye'nin Suriye ve Libya'da tekfirci olan ve olmayan binlerce silahlı milisi Dağlı Karabağ bölgesine taşıma konusu doğru ise çok da uzak olmayan bir gelecekte bir kez daha Moskova ve Ankara karşı karşıya gelecekler. Özellikle bu konu her ülkeden ziyade sırf Rusya güvenliğini tehlikeye atıyor. İşte belki de İran bu konunun farkında olarak Karabağ münakaşasının sonlanması için önerdiği barış planında bu konuyla ilgili bir öneri maddesi yer aldı. Her halükarda Rusya yetkililerinin teröristlerin Güney Kafkasya bölgesine taşınmaları bağlamındaki açıklamaları Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın da son zamanlarda Türkiye tarafından desteklenen silahlı milislerin Karabağ bölgesine taşındıklarını onayladığı bir dönemde gündeme geliyor. Beşar Esad bu konuda yaptığı açıklamada Karabağ bölgesinde gerginliklerin tekrar başlamasında Türkiye Cumhurbaşkanı'nın suçlu bulunduğunu, Türkiye'nin Suriye ve diğer ülkelerde bulunan teröristleri Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Karabağ Savaşı'nda kullandığını söyledi. Bu yüzden görünen o ki teröristleri Kafkasya bölgesine taşıma çalışmaları aslında Amerika'nın emperyalist siyasetleri doğrultusunda gündeme alınmıştır. Türkiye 2000 tekfirci teröristi Güney Kafkasya bölgesine taşımakla aslında Amerika'ya yönelik son bir yılda bölgedeki hükümet yetkililerine ilaveten Orta Asya ve Kafkasya meseleler uzmanlarının eleştirilerini azaltmaya çalışmıştı. Hiç şüphesiz bu siyaset Amerika ve Siyonist rejime yardım etmiştir. Böylece tekfirci teröristlerin Suriye'den Rusya'ya yakın bölgelere taşınma masraflarına katlanmazken siyasi ve güvenlik çevrelerin bu konuya direkt olarak odaklanmalarını engellediler. Zira teröristlerini Kafkasya'ya taşıması olayına Karabağ münakaşasında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yardım meselesi söz konusu değildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah siyasi yorumlarının da sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Haban 1399, Hicri Kameri 23 Rebiülevvel 1442 ve 9 Kasım 2020 pazartesi. ...1241 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Rebiülevvel 201'de Ehl-i Beyt İmamlarının 8.'si İmam Rıza Aleyhisselam'ın değerli kız kardeşi Hazreti Masuma Selamullah Aleyha Kutsal Kum kentine giriş yaptı. İmam Rıza Aleyhisselam'ın Merv kentine sürgün amaçlı yolculuğundan bir yıl sonra Hazreti Masuma değerli kardeşi İmam Rıza Aleyhisselam'ı görmek ve imama biat tazelemek için gurbet diyarına gitti. Yolculuk sırasında İran'ın Save şehrine vardıklarında Ehl-i Beyt düşmanları ile aralarında şiddetli bir çatışma yaşandı ki çatışmada Hazret'le birlikte olanlar şehit düştüler. Hazreti Masuma bu olaydan dolayı ağır bir şekilde hastalandı. Bu olaydan sonra o Hazret şöyle buyurdu: "Beni Kum'a götürün, zira babamdan duydum ki Kum kenti bizim Şiilerin merkezidir." O Hazret velayet ve imamet kentinde 17 gün yaşadı ve ardından da vefat etti. Hazreti Masuma Pak Türbesi Kutsal Kum kentinde bulunmaktadır. ...66 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Haziran 1333'de Dr. Muhammed Musaddık kabinesinin Dışişleri Bakanı Dr. Seyyid Hüseyin Fatimi Şah'a bağlı unsurlarınca kurşuna dizildi. Fatimi göstermelik bir mahkemede ağır hasta olduğu bir sırada idama mahkum edildi. Fatimi Hicri Şemsi 28 Murdat 1332'de Amerikan ürünü askeri darbe ve Musaddık'ın görevden çekilmesinin ardından Şah memurlarınca takip altına alındı. Sonraları tutuklandı ve işte böyle bir günde Şah'ın emriyle idam edildi. ...32 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Rebiülevvel 1410'da İranlı alim Ayetullah Mirza Cevad Ağa Tahrani vefat etti. Hicri Kameri 1322'de Tahran'da dindar bir ailede dünyaya gelen Tahrani, ilk öğretimini bitirdikten sonra dini ilimleri öğrenmek için Kutsal Kum kentine gitti ve ardından Necef-i Eşref'i ziyaret etti. ...143 yıl önce bugün 9 Kasım 1877'de Pakistanlı ünlü yazar, düşünür ve Farsça şiirler söyleyen İkbal Lahori dünyaya geldi. Lahori hazırlık ve yüksek eğitimini tamamladıktan sonra felsefe dalında eğitimini sürdürmek için 4 yıl boyunca Almanya ve İngiltere'ye gitti. Allame Lahori gençliğinden itibaren söylemeye başladı ve onun ilk şiirini Yetimin Derdi adını taşıyordu. Bu büyük şair Pakistan'a geri döndükten sonra kendi halkını aydınlatmak ve Müslümanları birliğe çağırmak için yoğun çabalar harcadı ve kendi düşüncelerini Farsça şiir kalıbında söylemeye başladı. İkbal Hindistan'daki önde gelen din reformcularından idi. Pakistan topraklarının bağımsızlığı taraftarlarından sayılırdı. Allame Lahuri'den günümüze dek Farsça ve Urdu dillerinde birçok şiir mecmuası geriye kalmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Merkez Bankası AKP'ye bağlandı.
Star.
Bakan Koca'dan güvenli aşı açıklaması. Ağır hasta sayımız artıyor.
Yeni Asya.
Milyonlarca emekçinin ahını alacaksınız.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 7 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde Türkiye felakete sürükleniyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasi iktidarın Türkiye'nin gerçek gündemini nevzuhur suni gündemlerle kapatma taktiği sürüyor. Salgındaki başarısızlıklar patlak veren Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla gündem dışı tutulurken en son kamuoyunun yoğunlaştığı 114 vatandaşın vefat ettiği İzmir depremi gölgesinde karambola getirildi. Şimdi de Amerikan seçimleriyle kamuoyu oyalanıyor. Dövizin yükselmesiyle ortaya dökülen ekonomik çöküş, yeni dalgalarla salgının pik yapmasıyla girilen anafor gürültüye getiriliyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bundandır ki ekonomistler Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda dar boğaza sürüklendiğini belirtiyorlar. İktidar cephesindeki ciddi oy kaybına karşı hükümetin ekonomik krizi çözemediğini, kat kat artan işsizliği, enflasyonu engelleyemediğini, ihracattaki kayıplarla ödemeler dengesinin bozulduğunu, zamlarla, pahalılıkla durumun sürdürülemez hale getirdiğini bildiriyorlar. Financial Times'da yayınlanan başyazıda, Türkiye'de koronavirüs salgınının siyasi iktidarın zayıf noktalarını ortaya koyduğu ve Türkiye'nin uzun süredir uluslararası finans çevrelerinde kırılgan beşliler arasında yer aldığı tespitleri bu açıdan dikkat çekici. Erdoğan ve damadı Maliye Bakanı'nın ortaya attığı paketlerin Türkiye vatandaşları için negatif sonuçlar doğurma riski taşıdığı değerlendirmesi çarpıcı. Otoriterlik akılcı ekonomi politikalarının yerini tutmuyor denilen makalede salgından önce başlayan ve salgınla daha da sapılan kredi patlaması, borçla finanse edilmiş inşaat sektörü ve iç tüketim nazara verilip ucuz para Erdoğan'ı iktidarda tutmuş olabilir ama ekonomik yer çekiminin devam ettiği Türkiye'nin siyaset uğruna mali ve ödemeler dengesi kriziyle göz göre göre felakete sürüklendiği ifadeleri ibret verici. Doların 8 lirayı aşmasıyla bütün zamanların tarihi rekorunu kırması, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Yiğit Bulut'un 2017'de TL'nin dolar karşısına erimesiyle perişan düşülecek vehameti uyaran ekonomistlere ağır hakaretlerini hatırlattı. Zira başdanışman o gün, yüksünmeden TRT Haber'deki programda referandum sürecinde hızla yükselen dolardaki düşüşte bahisle 3,5'dan 3,80'e dolar alın diyen nokta nokta neredesiniz? O günlerde yazı yazanlar adamsanız çıkıp yazı yazın özür dileyin diye konuşmuştu.
Remzi Özdemir 7 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde ihracat tarihi rekor mu kırdı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Gazetelerde yine aynı manşet vardı. İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin haber bülteni PR Ajansı tarafından tüm basına geçildi. Gazete manşetleri rekor haberiyle doldu. Kendi kendimize ne güzel kriz ortamında bile ihracat yapıyoruz dedik diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Önce rakamlara bakalım. Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %5,6 büyüyerek 17 milyar 333 milyon dolar, İthalat ise %8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu. Rakamlar çok güzel görünüyor. Bu işin sadece rakam bölümü, bir de gerçek var. Türkiye'nin ihracatı değer bazında ne kadar arttı? Yani sattığı ürünlerin değerinin artışı, diğer adıyla katma değerli ürün miktarı. Bu rakamlar hiç de insan içini açacak türden değil. Türkiye'nin ihracatı son 5 yılda değer bazında %20'ye yakın artış gösterirken birim fiyat yaklaşık %15 düştü. Yani daha çok mal satmışız ama daha ucuza. İşte Türkiye'nin sorunu bu. Türkiye maalesef ihracata katma değeri yüksek ürün yapamıyor. Hep Avrupa'nın fasuncusu bir ülke olarak kalıyoruz. Avrupa modeli veriyor, biz kumaşı, ipliği ve hatta tüm makineleri Çin'den ithal edip üretip bir kar marjı koyarak satıyoruz. Ondan sonra da Tim ortaya çıkıp başına Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık diye bülten yolluyor. Peki ya ithalatınız ne olacak? Dolardaki o kontrolsüz yükselişe rağmen devam eden ithalat. Bakın, basit bir örnek vermek istiyorum. Türkiye'nin artık Avrupa'nın fasuncusu olmayı bırakması lazım. Tırlar, gemiler dolusu ihracat görüyoruz ki çözüm değil. Katma değeri yüksek ürün ihracatı yapmamız lazım. Türkiye bunu başaramadığı sürece sadece mutluluğumuz PR şirketinin basın bülteninde kalır. İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru.
Murat Çabaz, 7 Kasım tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Bakılmayan dolar dağ oldu" başlıklı yazısına yer veriyor. Bağımlı ve borca dayalı ekonomi anlayışı sebebiyle dünyanın en kırılgan ülkeler arasında olan Türkiye, dışarıda yaşanan en ufak bir gelişmeden bile çok fazla etkileniyor. Dolar dün 8,55 TL'yi, euro ise 10,15 TL'yi geçerek rekor tazeledi. TL'deki bu rekor değer kaybına nedenler arasında Biden'in Trump'ı sollaması ifade ediliyor. Biden'in Amerika Başkanı olmasının Türkiye yönelik yaptırımların devreye konulması anlamına geldiği belirtiliyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Peki Trump çok mu Türkiye'yi dostu da Biden gelince daha fazla düşman olsun? Türkiye'yi katsa yasası kapsamına alan karara imza atan kim? Trump. Papaz Bronson hadisesi ve bu sebeple Trump'ın bir tweet'i de doların 7,22 TL'ye fırlayarak ekonomimizin bir daha allak bullak edilmesi yine bu dönemde gerçekleşti. Ege ve Doğu Akdeniz gerilimleri Trump döneminde alevlendi. Daha çok madde sayabiliriz ama bu kadarı bile yeterli. TL eridikçe olan vatandaşa, özellikle de dar gelirliye oluyor. Yanlış anlamayın, Türkiye'de vatandaş demek zaten dar gelirli demek. Nasıl mı? Türk İş'in son açıkladığı 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 8086 TL'ydi. Bu maaş Türkiye'de yoksul olmamın asgari miktarı. Yani bu maaşın altında geliri olan her aile dar gelirli ve yoksul. Söyler misiniz Türkiye'de kaç aileye böyle bir gelir giriyor? Asgari ücretiyle mi, memur ailesine mi, emeklilere mi, küçük esnafa mı? Ülkemizin %90'ından fazlası böyle bir gelirden mahrum. TL değer kaybettikçe zaten yetmeyen gelirleri de sürekli erimeye devam ediyor ama harcamaları dolara ve euroya endeksli olarak sürekli artıyor. Türkiye'de mevcut asgari ücret brüt 2.000 943 TL, vergiler düşüldükten sonra net 2324 TL. Euronews'un haberine göre geçtiğimiz yıl 2020 yılı için belirlenen asgari ücret döviz bazında 450 euroya denk geliyordu. ancak 6 Kasım sabah saatleri itibariyle 295 euroya gerilemiş oldu. Bu hesaplama brüt asgari ücret üzerinden yapılıyor. Euro 6 Kasım'da ilerleyen saatlerde 10,15 TL'ye yükseldi ve asgari ücret 290 euroya geriledi. Düşünebiliyor musunuz? Asgari ücretlinin bir günlük zararı 5 euro. Gel de asgari ücretli, memur, emekli dolara euroya bakmasın, bu mümkün mü? Asgari ücretli işini kaybetmeye korkusu var. İşverende de iş yerini kapatma korkusu var. Böyle karamsar bir tabloda nasıl bir uzlaşı bekliyorsunuz? Avrupa İstatistik Kurumu'nun 2020 yılı ilk yarısına ait verilerine göre Avrupa'da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke 2142 euro ile Lüksemburg, en düşük asgari ücret ise 213 euro ile Arnavutluk'ta. Türkiye ise Arnavutluk'tan sonra sondan ikinci.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı'da ifade özgürlüğü bahanesiyle İslam karşıtlığı.
Değerli dinleyiciler, son yıllarda Batı'da ve özellikle Avrupa'da İslam karşıtlığının yayılması ve bu konuya gösterilen tepkileri ele aldığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Batı'da bir yandan Kur'an-ı Kerim'i yakmak veya İslam peygamberine hakaret içeren çirkin karikatürleri yayımlayarak İslam dini ve İslami mukaddesatı karalamak amaçlanmış ve öbür yandan Fransa ve ardından Avusturya'nın başkenti Viyana'da bu tür hakaretlere ve ikinci durumlara gösterilen tepkide bıçaklı ve silahlı saldırılar düzenlenmesi, İslam ve Müslümanlara özellikle şiddet yanlısı olma yönünde yöneltilen suçlamalar artmasına ve bu İslamofobi ve İslam karşıtlığında yeni bir dalganın tırmanmasına yol açmıştır.
Öte yandan Batı'da medya organları ve sanal medyada yayımlanan yazılara ve bazı batılı politikacıların açıklamaları, İslam dini ve Müslümanlara karşı saldırıların yeni boyutlara ulaştığını ve İslamofobi çerçevesinde ve İslam karşıtlığı temelinde İslam ve Müslümanlara karşı geniş çaplı karalama kampanyaları başlatıldığını gösteriyor. Bugün batılı ülkelerde İslam karşıtı türlü uygulamalara ve Müslümanlara yönelik çeşitli tacizlere ve şiddet uygulamalarına şahit olmaktayız. Batı medyasında İslamofobi fenomeninin yayılmasına yönelik uygulamalar ve ayrıca Müslümanlardan korku yaratılması, özgürlük ve insan hakları iddiasında bulunan Batı dünyasında İslam dini ve Müslümanlara karşı olumsuz bir atmosfer oluşturduğu anlaşılıyor.
Siyaset meseleleri uzmanı Nasrullah Tacik şöyle diyor. Bu süreç öyle bir yere geldi ki bundan önce Batı'da kendilerini güvende hisseden Müslüman topluluklar artık böyle hissetmiyor ve İslamofobinin baskısı altında olduklarını düşünüyor. Buna karşın bu konuda üzerinde durulması gereken önemli konu, Avrupalıların İslam ve Müslümanlara karşı saldırılarını sürdürmek için ileri sürdükleri iddialar ve ayrıca özellikle ifade özgürlüğü bahanesiyle İslam peygamberine hakaret etmenin üzerinde ısrarla durmalarının sebeplerini araştırma zaruretidir.
Batılıların İslam dini ve sevgili peygamberine yönelik mücadelede organize çabaları, İslamofobi ve İslam karşıtlığı çerçevesinde sürekli tırmandığı gözleniyor. Bu durumun en son örneği Fransa'da Charlie Hebdo dergisinin birkaç kez ve dünya Müslümanlarının itirazlarını hiçe sayarak İslam peygamberiyle alay eden hakaret içerikli çirkin karikatürleri yayımlamasıdır. İslam karşıtı bu geniş kampanyanın en önemli sebebi ise batılı devlet adamlarının Avrupa'da İslam dini hızla yayılmasıdır. Nitekim bu çerçevede Avrupa kıtasında İslam düşmanlığının merkezi haline gelen Fransa'da nüfusun %10 kadar Müslümanlardan oluşuyor ve İslam dini de bu ülkede hızla geliştiği anlaşılıyor.
Kuşkusuz bu gelişmeye Fransa'nın Katolik Kilisesi ve ayrıca Fransız politikacılar için tehlike çanlarının çalmasına yol açmış bulunuyor. Batı Asya meseleleri uzmanı Seyit Hadi Burhani bu bağlamda şöyle diyor. Fransa, İslam dini ve değerlerine hakaret ve İslam karşıtlığı alanında en özgür ülkelerden biridir. Öte yandan son yıllarda ve özellikle 2020 yılında İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma ve Fransa'da İslam peygamberine hakaret içeren çirkin karikatürlerin yayımlanması gibi gelişmeler, Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı akımların daha güçlü bir şekilde İslam diniyle mücadele etmeye ve İslam peygamberinden kötü bir imaj sunmaya çalıştıklarını gösteriyor.
Fransa'da Charlie Hebdo dergisi Eylül 2020'de İslam peygamberine hakaret içeren karikatür. Thank you.